Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden değiştirir. İşittik ve karşı geldik. Duy duymaz olası ve dillerini eğip bükerek Rayna diyenler vardır. Eğer işittik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet demiş olsalardı, onlar için daha iyi ve daha doğru olurdu. İşte Allah inkarları yüzünden onları lanet etmiştir. Onların ancak tek azı iman eder. Evet kardeşlerim, önce burada dikkat edin, dikkatimizi çektiğim kitap ehli. Kitap ehlinden hangi fırka? Yahudi olanlar. Bunlardan bizim ne yapmamızı istiyor? Tamamen sakınmamızı istiyor. Yani bunların hiçbir fiiline, hareketine ne yapmayın? Uymayın. Çünkü onlar hidayetten sonra sapıklığı ne yapıyorlar? Satın alıyorlar derken kendileri seçiyorlar. Yani dünya ticaretini seçerek ahiret ticaretini ne yapıyorlar? Bırakıyorlar. Gerçekten de şu günümüzde dahi dünyanın ticareti onların egomanyası, tekelinin elini altında. Bunun dışında Yahudilerden öyleleri vardır ki kelimeleri yerlerinden kasıtlı tevil ederek ne yapıyorlar? Değiştiriyorlar. Yani iftira atarak Allah Subhanahu ve Teala'nın Allah Resulü'nün indirdiği ayetleri ne yapıyor? Değiştiriveriyorlar. İşte Allah-u Teala'nın dediği gibi Rayna demesiyle seni işitmemiz için bizi gözetle dedikleri vehmi vermek istiyorlar. Halbuki bu kelimenin ahmaklaşma anlamını kastediyorlar. Bu konuda ey iman edenler, Rayna demeyin, bize bak deyin. Yani Bakara 104'te geçmişti. Söylerken insan mesela eli uzun bir adama mesela bu halini alma, eli uzun adam desem de benim söylemem hasebiyle yumuşak da söylemişsem herkes Muharrem'in hayırsever bir insan olduğunu anlar. Ulan bu adam eli uzun, dikkat edin desem ne anlarsınız? Bu adamın hırsız olduğunu. Kelime aynı. Ama söylenme tarzı değişik olduğu için Yahudilerin yaptığı da bu mantıktı işte. Ve gerçekten de bunu tutturdular. Hem kendilerini hem de geri defa gelenlerin kafir olmalarını sebep oldu. Onlardan pek azı iman eder diyor. Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silinip de enselerine çevirmezden veya onları ashab-ı sebi lanet dediğimiz gibi lanet vermeden önce gelin de elimizdeki doğrulayıcı olarak indirdiğimize iman edin. Allah'ın emri daima yapıla gelmiştir. Bu da halen daha Yahudilere geçerli. Onlara hüccet ikram eden ayetlerden bir ayettir. Kime sesleniyor? Ey kendilerine kitap verilenler, biz bir takım yüzleri silinip de enseleri çevirmezden veya onları ashab-ı sebe lanet dediğimiz gibi lanetlemeden önce gelin de elinizdeki doğrulayıcı olarak indirdiğimize iman edin. Allah'ın emri daima yapıla gelmiştir. Halen daha kitap ehline ne yapıyor? Bu bir emir olarak geçerlidir. Aynı zamanda bizim içimize de kitap geldi. Ama kitap ehli deyince bu Yahudiler ve Hristiyanlardır biz kastediyoruz. Anladın mı? Allah kendisine ortak koşmayı ne yapmaz? Bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse hiç şüphesiz pek büyük bir günahla iftira etmiş olur. Evet kardeşlerim. Birincisi onlara sesleniyor kitap ehline, ama ikincisi ne diyor? Hı? Büyük günahlardan bahsederken ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? Allah'a şirk koşmayın. Anaya babaya iyilik yapın. Akrabayla bağı kesmeyin. Zina etmeyin. Faiz yemeyin. Adam öldürmeyin. Bunlar nedir? Büyük günahlardır. Peki büyük günah olması hasebiyle büyük günahlardan affedilen affedilmeyen var mı? Var. Affedilmeyen neymiş?
Şirk.
Bunun dışında istediğini bağışlar, istediğini ne yaparmış? Bırakırmış. Ama Allah Subhanahu ve Teala şirki asla ama affetmeyeceğini söylüyor. Öyleyse şirk nedir kardeşlerim? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmindeki şirk neydi acaba? Nasıl eş? Koluna girip mi gidiyordu? Nasıl? Alfak?
Arabanın önceden yaşını söylüyorum. Tanrı ya da şekillerini yaparlar ya da isimleri.
Bakın şimdi. İlah deyince, tağut deyince, şirk deyince ne anladık? Bunlar basit şeyler değiller. Rükû edilen, secde edilen varlıklar değiller diyeceğim. Orada müşkülat neydi? Ölen salih insanları aracı kılarak Allah'a tevessülde bulunuyorlardı. Onların yüzü suyu hürmetini istiyorlardı. İstemek bizde var mı? Var. Aracısız isteniyor. Hakkı olan var. Onun güzel isimleriyle istiyorsun. Dua edip salih amellerini koyuyorsun. Salih bir insanla birlikte yaşayanla ediyorsun. Ondan bir şey beklemiyorsun. Ama ölen bir insanı ne yapamıyorsun?
Karıştıramıyorsun.
Karıştırdığın zaman senin ilahın ne oluyor? O? Tağut ne oluyor? O da tağut oluyor.
Peki burada şirk ne?
Yani ölen insandan tevessül etme. Şirk bu. Sahibi ne? Faili?
Müşrik.
Anladın mı? Yani şirk koşmayın derken biz bilerek veya bilmeyerek buna birçok yerde ne yapacağız? Düşebileceğiz Allah muhafaza. Allah bizi bundan korusun. Yani adak ederken bu olabilir. Kurban keserken olabilir. Dua ederken olabilir. Sığınırken olabilir. Yani bunların hepsi korkuda olabilir. Yani korkuda bile şirk olur mu? Olur. Nasıl? Rükû mü ediyorsun birine? Secde mi ediyorsun? Hayır. Allah'tan korkar gibi korkma nedir? Bir şirktir. İşte bunu ne yapmıyorum diyor? Affetmiyorum diyor. Korkacaksın. Ben de affedim. Yeri göğü yaratan benim. Yağmuru indiren benim. Rızık veren benim. Yaşatan, öldüren benim diyor. Neden benden korkmuyorsun da başkasından korkuyorsun? Allah bunu ne yapmıyor? Affetmiyor. Bir adam karşıdaki sana en fazla ne yapar? Öldürür. En fazla yapacağı bu. Öyleyse korkmanın anlamı ne? Ölsen kavuşacağın kim? Ölsen bile Rabbim bunu bilmiyor mu? O izin vermeden olur mu? İşte Allah Subhanahu ve Teala bizim ne yapıyor? Korkmamızı ama kendisinde. Ama bunun dışında bizde korku yok mu? Var. Aç kalmadan, dışarıda kalmadan, soğukta kalmadan, birçok küçük düşmeden, düşmanı savunmasından, düşmandan var mı? Var. Ama bu Allah'tan korkar gibi bir seviye ne yapmayacak? Gelmiş. İşte bunu affetmem. Ve zulümüştür derken neydi? Zulüm. Allah affetmez. Karışmaz. Ve dilerse affeder, dilerse azap eder diyor. Affetmediğine gelince bu nedir diyor? Şirktir. Karışmadığına gelince kul hakkı. Dilerse affedip dilerse azap edeceği kulun kendi nefsine yapmış olduğu zulümlerdir, günahlardır. Bakmaz mısın şu kendilerini temize çıkaranlara? Halbuki dilediğini temize çıkaran Allah'tır ve kıl payı zulme uğratılmazlar. Bir bak, Allah'a karşı yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Kendilerine kitap verilmiş olanların puta ve tağuta inanıp küfredenlere bunlar müminlerden daha doğru yoldadırlar dediklerini görmedin mi? Allah'ın lanet dediği işte onlardır. Allah'ın lanet dediği kişiye sen yardımcı da bulamazsın. Evet kardeşlerim. Katadiden senden gelen rivayette bakmaz mısın şu sen kendini temize çıkaranlara ayetinden kasıt o ne lan? Hristiyanlar hakkında diyor, Yahudiler hakkında nazil olmuştur diyor. Ve onlar ne derlerdi? He? Nasıl hareket ederlerdi? Bugün Şialar nasıl namaz kılarlar biliyor musunuz? He? Ya onun dışında. He? Öne bir çocuk geçirirler. Sabi diye, günahsız diye. O birisi kemere geçir, Allahu Ekber der, çocuk eğilir. Herkes eğilir, kalkar. Dua eder. Hep sabi, günahsız diye çocuğa namaz kıldırırlar ve dua ettirirler. İşte Hristiyanlar da öyle yapıyorlardı. Bunlar günahsız. Bunlar namaz kıldırırsa bize günahımız affolur. Bunlar dua ederse duamız kabul olur diye. Aynen bak Şialara bu sirayet etmiştir. Aynen tıpatıp. Allah Subhanahu ve Teala ne yapıyor? Hiç kendinizi temize çıkarmayın. Yani sabi bir çocukla da dua etseniz, kendiniz de etseniz Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Ama siz bilerek hakkı değiştirdiğiniz için Allah size ne yapıyor diyor? Lanet ediyor. Peki Allah lanet ederse onu kim kurtarır? Hı? İstedikleri kadar dostlarına gitsinler. Ne yapamazlar? Onu kurtaramazlar. Evet. Yoksa onların mülkten bir payı mı var? Öyle olsaydı onlar insanlara bir çekirdek parçası bile vermezlerdi. Yoksa Allah'ın bol nimetinden verdiği insanları mı çekemiyorlar? Doğrusu biz İbrahim soyuna da kitap ve hikmet verdik. Onlara büyük bir nimet bahşettik. Onlardan bir kısmı ona inandı, bir kısmı ondan yüz çevirdi. Çılgın bir ateş olarak cehennem yeter. Burada da dikkat ederseniz Allah Subhanahu ve Teala onların cimriliklerinden bahsediyor. Yani ellerinin çok sıkı olduğunu. Zaten dünyaya düşkün olan insanlar, mala düşkün olan insanlar cimri insanlardır. Hiçbir zaman harcamayı ne yapmazlar? Sevmezler. En zengin adamlara bakın, dünyanın en lüks yerlerinde eğlenirler, beş kuş ödemezler. Ceplerinde de para taşımazlar, param eksilecek diye. Bak bunun en klasik örneğini kimde görürsünüz Türkiye'de? Hı? Sabancı Türkiye'nin belki birinci zenginlerindendir. Ama cebinde beş kuruş taşımayan bir insandır. Anladın mı? Nereye gitse Sabancı'nın adıyla, yani kendi adıyla geçinir gider. Beş kuruş masraf yapmaz. Allah Azze ve Celle diyor ki onların mülkten bir payım var. Eğer öyle olsaydı, ortakları olsaydı bu mülkten, bir çekirdek, küçücük bir misal veriyor, onu bile insanlara ne yapmazdı? Vermezlerdi diyerek, bugün yeryüzündeki pisliğin hakim olması, yeryüzünde fitnenin anarşi olması da hep bunların açgözlülüğünü yüzündendir. İnsanların bunların tuzağına düşmelerinde kaynaklanıyor. Ama Allah Azze ve Celle onlar istediğini yapsın, çılgın ateşin, cehennemin onlara yeteceğini ne yapıyor? Söylüyor. Ve onlar hiçbir zaman bize tabi olmayacağını söylüyor. Şüphesiz ki ayetlerimizi inkar edenleri yakında ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı duysunlar diye derilerini değiştirip yenileyeceğiz. Aziz, hakim olan Allah'tır. İman edip salih amel işleyenleri içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz zevceler, eşler vardır. Onları koyu bir gölgeye sokacağız. Burada kardeşlerim, önceki ayette azabı daha iyi duysunlar diye bu ayet-i kerimeyi anlatan hadis-i şeriflere gittiğimizde şunları bol bol duymuşsunuzdur. Kafirin bir dişi Uhud dağı kadar olacak. Ensesiyle omuzu arası buradan sağına çölü kadar olacak. Yani o kadar büyütülecek ki kafirin vücudu cehennemde bir dağın altında, ateşten bir dağın orada yana yana dağın tepesine çıktığında bütün eti kemiği ne yapacak? Yanacak, eriyecek, dökülecek. Tam tepeye geldiğinde yüzüstü cehenneme düşecek ve tekrar et giydirilip tekrar çıkartılacak. Azabı böyle devam edip gidecek tipinde. Derisi işte şu kadar kalınlıkta. Kızgın ateş ona vurdukça o ne yapacak? Eriyecek ve çılgın ateş onun azabını artıracak. Bunun hemen mukabilinde Allah Subhanahu ve Teala cennet nimetlerinden bahsediyor. Değil mi? Nasıl? Cennetteki her ağacın gövdesinin som altından olduğunu biliyor musunuz? Ve bir ağacın gölgesinde bir binitli 100 sene gidiyor da gölgesinden çıkamıyor. Bunu da biliyor musunuz? Artık diğer nimetleri siz buna göre kıyas edin veya anlamaya çalışın ki anlamamız mümkün değil. Aklın bile tasavvur edemediği birçok nimetleri Allah bize ne yapıyor? Sunuyor ve burada neyi gösteriyor Mahara? Seç diyor. Ora mı? Bura mı? Geçici bir yerin aldatıcılığı mı? Ebedi bir saadet mi? Bize yolu ne yapıyor? Gösteriyor. Tasdik edici yolu, şirk koşan, isyan eden, sırt çevirenlerden, insanları ifsad edici olanlardan değil, hakkın emrine kulak verenlerden olmamızı bize ne yapıyor? Emrediyor. Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Allah semidir, basir olandır. Buradaki size emanet ehline vermeniz derken yönetimden, yani sizin aranızda hükmedici, sizi idare edici insanlardan bahsediyor. Ve boynuzlu koç, boynuzsuz koçtan, boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını ne yapacak diyor? Alacak, kısas yapılacak diyor. Öyleyse kardeşlerim, bize de iyilere ve iyi idarecilere doğru yönelmemizi ve bizim de iyi insanlardan olmamızı Allah ne yapıyor? Emrediyor. Eğer emaneti ehline vermezsek ne olur? Aynen, Türkiye Cumhuriyeti olur. Anladınız mı? Emaneti ehline vermediğimiz zaman İslam gider, küfür hakim olur. Asr-ı saadete bakın. Emanet ehil kişilerde. Kimde? Ebu Bekir'de. Var mı bir yalpa? Kimde? Ömer'de. Var mı? Kimde? Osman'da, Ali'de. Var mı? Ondan sonra ne oldu? Emanet ehline verilmedi. Teslim edilmedi. Ve işte parça parça durumdayız. Kanayan, akan kan bizim. Ama bir türlü kanın aktığını göre göre göre her gün bir kısım şeyimiz gide gide, hücremiz öle öle bakıyoruz ama ne yapamıyoruz kanımızı? Durduramıyoruz. Neden? Emanet ehil kişilerde değil de onda. Emanet ehil kişilerde olsa, yani yönetme, adaletten hükmetme, insanların arasını bulma, onları sevk etme, idare etme ehil kişilerde veya bizler ehil olsak ne olur? Her şey düzelir. Emniyet gelir, huzur gelir, korku gider. Ama bunlar olmadığı zaman ne olur? Huzur gider, emniyet gider, korku, zillet, zulüm ne olur? Haksızlık, rüşvet, zina, faiz, her şey alır başını gider. Ve sen orada imanını bile koruma çok çok nedir? Zor bir ortam olur. Evet. Yeter mi? Çünkü Nisa 59'u bir ders olarak yapmak istiyorum. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız, onun halini Allah'a ve Resulüne bırakın. Bu hem hayırlı bir netice hem de daha güzeldir. Evet kardeşlerim. Mükellefin asgarlıkta sahip olması gereken kaideler vardır. Mükellefin altyapısını tespit, içtimai tasnifteki farklılık denge unsurudur. Ama dindeki farklılık denge unsuru değildir. Dinde ihtilaf, kargaşa, ayrılık olmaz. Bir toplumun ayakta kalabilmesi için çiftçisinden tutun çöpçüsüne kadar, fırıncısından tutun kitapçısına kadar çok farklılık arz etmesi gerekir ki ne kadar çeşitlilik varsa bir toplumun ayakta kalması, refah, huzur içinde yaşaması o kadar düzgün olur. Ama dinde ihtilaf, dinde ayrılık olmaz. Bunu anladınız mı? Sosyal yaşantımızın devamı için, bekası için sosyal farklılıklar zorunludur. Birisi mühendisse herkes mühendis olamaz. Öbürü doktordur. Öbürü şofördür. Öbürü nedir? Fırıncıdır. Bu günlük iaşelerin tespitinde nedir? Birer zorunluluktur. Allah Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerimede diyor ki bana itaat edin. Resuluma itaat edin. İkimize uyduğu müddetçe başınızdaki emir, Habeşi bir köle de olsa, kulağı kesik, burnu kesik, simsiyah, üzüm tanesinden de olsa, bunu ne yapın? İtaat edin. Nereye kadar? Bana ve Resuluma itaat ettiği müddetçe. Hemen akabinde başka bir mevzuya giriyor. Aynı ayetin içinde. Bu ne? Herhangi bir şeyde. Nedir bu? Şey ne demek?
Bu da bir şey. Bu
bir şey. Ya bir şey yapıyorduk, şöyle bir şey oldu. Ondan sonra şöyle bir şey yaptık. Şeyle ifade edemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Dine taalluk eden bir meselede ihtilafa düştüğünüzde kime gidin? Allah'a, yani kitabına, Resuluna, yani sünnetine gidin. Bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Evet kardeşlerim. Bu ayeti kerimeyle birçok sapık fırkalara cevap vermemiz gayet mümkün. Tabii ki iyi anlaşılırsa ve ayeti kerimenin ihtiva ettiği noktalar tespit edilirse. Birçok fırkayı dalale dediğimiz, sapık fırka dediğimiz insanlara karşı bir bu ayetten cevap vermemiz yeterlidir. Bakın, ayeti kerimeden istifade edeceğimiz noktalar şunlardır. 1. Allah'a ve Resul'a itaatin müstakil bir emir sigasıyla gelmesi. Çünkü burada Allah'a ve onun Resul'una itaat nedir? Mutlaktır. Ne diyor? Allah'a itaat edin. Resul'una da itaat edin yok bak. Resul'una itaat edin. İkisi de nedir? Mutlak yapılması zorunlu olan bir emirle geliyor. 2. İkinci nokta. Şu sizden olan emirlere itaatın Allah'a ve Resul'e olan itaata tabi olması. Yani mukayyet. Birincisi nasıldı itaatin?
Mutlaktı.
Bu ne? Mukayyet. Üçüncü noktaysa ayet-i kerimeden istifade edebileceğimiz herhangi bir meselede ihtilaf ettiğinizde o meseleyi Allah'a ve Resul'a havale etme. Burada fi şeyin kelimesi nasıl geliyor? Arapçacılar nekereli geliyor. Yani bilinmeyen. Herhangi bir şey ne olabilir? Olabilir. Çünkü fi şeyin kelimesi nekerelidir. Herhangi bir şeyde marife değildir. Herhangi bir şeyde manasını taşıması
her şey. Yani ama şu bir gerçek değil ki bize burada anlatılmak istenen dine taalluk eden meselelerdir. 4. İhtilaf anında Allah'a ve Resulüne müracaat ayrıyeten bir de bir şeye kayıtlanıyor. Nedir bu? Allah'a ve ahiret gününe imana ne yapıyor? Kayıtlanıyor. Allah'a iman ediyorsanız demiyor. Yanında bir de ne yapıyor? Ahireti hatırlatarak ona kayıt da yapıyor. 5. istifade edeceğimiz de nedir kardeşlerim? Bu netice olarak, hareket olarak neymiş? Bizim için en hayırlısıymış. Öyle mi? Evet arkadaşlar. Bu ayeti kerimenin ihate ettiği üzerinde durulması gereken, bizim de istifade etmemizi gerektiren 5 tane noktası neymiş? Varmış. Öyle mi? Gelin şimdi bunları birer birer ele alalım. Allah'a ve Resul'a itaatin müstakil bir emir sigasıyla gelmesi. Yani nasıl anlaşılıyor bu? Allah'a itaat et. Sonra Resul'a itaat et. Allah'a itaat edin ve Resul'a itaat edin diye müstakil emir sigalarıyla gelmesi, bu da Allah Resul'üne itaatın mutlak bir itaatla olduğunu ifade eder. Birazdan mutlak ve mukayyetin 3. istifadede anlatacağız. İkincisi, bizden olan emirlere itaatın Allah'a ve onun Resul'üne itaata tabi olması. Yani ikisine uyduğu müddetçe tabi olunulması. Bu da emirlere itaatın mukayyet olduğunun göstergesidir. Burada anlaşılması gereken mutlak dediğinizde ne anlarsınız?
Kesinlikle.
Kayıtsız şartsız. Nefsine hoş gelse de gelmese de muhakkak senden ne isteniyor? İtaat isteniyor. Eğer inanmış veya inandım diyorsan. Keşke dünkü derste olaydınız. Ama inşallah pazaral dersi gene yapacağız. Hiç yorum yapmadan, ters düşmeden Allah'a ve onun Resulüne itaat mutlak bir itaattır. Ama Allah'tan gayrına olan itaat nedir? Mukayyettir. Hep bir şarta bağlıdır. Bu ayetin de nuzul sebebine gittiğinizde kardeşlerim, orada ne var? Peygamber aleyhisselam bir seriyeyi bir tarafa gönderiyor. Yolda giderlerken emir kızıyor, büyük bir ateş yakılmasını emrediyor, yakılıyor. Akabinde girin bu ateşe diyor. Sahabeler ne yapıyor? Bir kısmı girmeye yeltenirken emre itaat olması hasebiyle, bir kısım da ne yapıyor? Biz ateşten kaçtık da İslam'a girmeye çalıştık. Biz bunu peygambere haber vermeden bu ateşe ne yapmayız? Girmeyiz diyerek Medine'ye geri geliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Eğer girmiş olsaydınız kıyamete kadar ateşten çıkamayacaktınız. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de itaat edin ayeti inmeye başlıyor. Herhangi bir meselede ihtilaf etmişseniz Allah'a ve Resulüne havale edin. Bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır ayeti bunun üzerine iniveriyor. Ve Peygamber aleyhisselam şu sözleri söylüyor. Emre sizi iyiliği emrettiği müddetçe itaat edin. Sizi masivaya, kötülüğe sevk ettiğinde ise ona itaat etmeyin. Yani Allah'a ve Resulüne uymaya davet ettiğince ona ne yapın? İtaat edin, uyun. Ama onun dışındaki bir şeye uymayın diyerek, yani başka bir ifadede haluka isyanda mahluka itaat olmaz diyor. Evet. Şimdi burada da anlaşılması gereken iki nokta var. Birincisi, emirlerin bizden olması, bizden olan emirlere itaatın mukayyet olması. Bunu anladınız mı? Yani sizden olan emir sahiplerine de itaat edin deyince ne anlaşılıyor avukat?
Yani
de takısı gelince ne oluyor? Şuna şuna da uyarsa. Yani burada ne var bir? Şartlar var. Şartlara uyduğu müddetçe ne var? İtaat var. Ama bir de sizden deyince bizden olması için birinin en asgaride ne olması gerekir?
Müslüman.
Bu emirlerin bizden olması nesep veya ırk yönüyle değil kardeşlerim. Bu bir. Yani sizden olan emirler derken neseben ve ırken bizden olması demek değil, tevhid ehli olarak bizim inancımızdan olması istenen bu. Her ne kadar bazı sapık fırkalar bu ayetler hakkında ulul emir ilim ehli demişlerse de bu yanlış bir yorumdur. Bizden olan ilim tarifi yerinde olmayan bir ifadedir. Zaten ilim ehli inanan insanlardır. Değilse o vasıf verilemez. İlim ehli denmez. İlim ehlinde bizden biri demek çok abes bir ifade olur. Değil mi? Anladınız mı? Yani Mutezile fırkası diyor ki buradaki kesim, ulul emirden kesim ilim ehlidir. Yani alimlerdir diyor. Şimdi ulul emri çıkarın, alimleri koyun. Sizden olan alimlere. Abes bir şey bu. Bizden olabilmesi için bir insan en az kaydede ne olması gerekir? Müslüman olması gerekir. E alimler zaten Müslüman insandır. Alim denmez bunlar. Yani insanlar dinini ondan öğrenir. Ama bidattır, ama hayırdır. Fark etmez. Buradaki kasıt emirdir. Emretme vasfına sahip. Evet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayette de şu muhakkak ki diyor, şüphesiz sizin üzerinizde istikbalde bir takım amirler olacak. Ki sizler onların işlerinden bazısını iyi ve güzel görecek, bazısını da inkar edeceksiniz. Ama artık münkeri münker tanıyan, o hususta şüpheye düşmeyecek, onu düzeltmeye çalışan, onun günahı ve cezasından beri olur. Eli ve diliyle münkeri değiştirmeye gücü yetmediğinden dolayı ancak kalbiyle onu inkar eden ve ondan nefret eden kimse de o münker işe ortak olmak günahından salim olur. Fakat çirkin iş yapanlara kalbiyle rıza gösteren ve o işi yapmakta olanlara tabi olan ise hem günahından beri olmaz hem de ortaklık suçundan salim kalmaz. Sahabeler diyor ki, ya Resulullah, böyle münker iş yapan amirlerle savaşalım mı? Peygamber aleyhissalatü vesselam namazı kıldıkları müddetçe hayır cevabını veriyor. Bir de bu mu Ramazan? Nerede? Muharrem. Dedi Allah Azze ve Celle ne diyor? Namazı kılar. Tevbe ederlerse onlar sizin dinde kardeşlerinizdir diyor. Demek ki asgarilikte kardeşlik neylenmiş? Namazı kılması o insanın bizim için kardeş olmasına neymiş? Yeterliymiş. Evet. Bizden olan emirlere itaate gelince Allah'a ve Resulüne itaat ettiği müddetçe de neymiş? Ona itaat. İsyan ettiğinde onun isyanına ortak olmayacağız. Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir, bilendir diyor. Hucurat 1'de. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ifadesinde İbn Abbas ne diyor bakın. Kitap ve sünnette, söz ve amelde, kitap ve sünnette, söz ve amelde zıt düşmeyin demektir diyor. Bunu anladınız mı? Kitap ve sünnette, sözde ve amelde ters düşmeme. Bunu anladınız mı? bu ayetin tefsirini bakın ne kadar güzel yapıyor. Anlamaya çalışın. İnşallah yakalanmışsınızdır. Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne ne yapmayın? Geçmeyin. Ne demek bu? Lan senin bir nereden?
Yok.
Ha buradaymış. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin diyor. Ne demek bu? He? Ne demek? Namaz mı kılıyorsun? Abdest mi alıyorsun? Onun hiçbir sözünün önüne ne yapmıyor musun? He?
Geçmiyor.
Geçmiyor. Nasıl oluyor bu geçmeme?
Mesela Ramazan dışında bir ay boyunca kesintisiz oruç tutmakla.
Tabii. Onun dışında onun demediğini deme. Onun yapmadığını yapma. Nedir? Ona ters düşmez. O mezhep mi taklit etmiş? Hayır. Mezhep uyma nedir? Onun sözüne uymamadır. Onun emrettiği gibi yaşamama, onun sözüne uymamadır. Yani ayetler o kadar kesin ki, ama emirle alakalı yere baktığımızda haluka isyanda mahluka itaat olmaz. Başka bir rivayette ise ey Allah'ın Resulü, bizim üzerimize emir olup da senin sünnetini sünnet edinmeyen ve emirlerine uymayanlar için ne dersin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a itaat etmeyene itaat yoktur buyurdu. Yani buradaki kasıt neymiş? Emirlerle alakalıymış. Birinci derecede. Yani hükmedici insanlarla alakalıymış. En asgari de muhakkak herkese gider. Bu da birinci derecede anlaşılması, muhatap edilmesi emirle alakalı. Dikkat edin. Üçüncü istifademiz neymiş kardeşlerim? Neredesiniz lan siz? He? Ne anlatıyorsunuz biz?
Herhangi bir şeyde ihtilaf oluşmuyor.
Ha? Ne demiyorsunuz? Dinizde o meseleyi ne yapın diyor? Allah'a ve Resuluna havale edin. Bu sizin hakkınızda nedir diyor? Daha hayırlıdır diyor. Ey iman edenler! Sizden evvelkilere açık beyanlar geldikten sonra ihtilaf edip parçalandıkları gibi ne yapmayın? Parçalanmayın. Onlar için büyük bir elim bir azap vardır diyor. Nerede? Âl-i İmrân 105'te. Acaba onlar Kur'an'ı gereği gibi düşünmezler mi? Eğer Kur'an Allah'tan başkası tarafından gelseydi onda birçok çelişki bulurdunuz diyor. Bu ayeti kerime veya emsali bizi ihtilaftan ne yapıyor kardeşlerim? Katiyetle sakındırıyor. Bu çok net. Eğer Allah Subhanahu ve Teala bizi bir şeyden sakındırıyorsa muhakkak bu mesele bizim başımıza ne yapacak? Gelecek. Küçük demeden, büyük demeden her meseleyi bize ne yapmış? Bildirmiş. Bildirmiş ki biz bu pisliğe düşüp de ona küfürde yarışmayalım, hakta yarışalım. Ama iman da vardır, küfür de vardır kardeşlerim beşer tarihinde. İnanan da olmuştur, küfreden de olmuştur. İşte ihtilafın tamamen imhası mümkün değil. Ama Allah Azze ve Celle bizim ihtilafın vukuuna düşmemizden ne yapıyor? Sakındırıyor. Bu ayet Kur'an'a dayalı bir ihtilafın varlığını mutlak bir şekilde ne yapıyor? Reddediyor. Kur'an'da ve sünnette ihtilaf yoktur. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu Kur'an, yani bu vahiy Allah'tan gayrısından gelseydi bunda birçok çelişki bulurdunuz diyor. Ama çelişkinin olmayacağını söylemiyor. Çelişkinin insanlarda olacağını söylüyor. Peki çelişki olduğunda nereye gitmemizi söylüyor? Hal çaresine, Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine gitmemizi söylüyor. Peki, halk arasında şöyle bir söz var. Kur'an'ın lafızlarının subutu kati, fakat dalalet ettiği mananın subutu kati değildir derler. Ne demek bu?
Yani lafızlarıyla mana.
Kur'an kanıtlanmış. Kesin. Rabbim'dandır. Fakat Kur'an'ın beyanını anlatan hadisler o kadar kesin ifade etmez. Bunlar zandır. Kim söylemiş, ne söylemiş, ne zaman yazmış belli değildir derler Mutezile fırkası. Değil mi? Sünnet inkarına gidenler hep bu yaldızlı sözlerle gider. Peki kardeşlerim, şimdi ayeti kerimeyle bunların sözünü şöyle bir değerlendirin. Allah ne diyor Azze ve Celle? İhtilaf ettiğinizde nereye gidin? Allah'a ve şu kimin dediği belli olmayan, kim yazmış, kim demiş, zan ifade eden sözlere gidin de ihtilafınızı ne yapın? Çözün der mi? Allah'a yakışır mı? Ha? Allah Subhanahu ve Teala bizim meselemizin halli için kitaba ve sünnete gönderiyorsa biz tuttuk ayetin birinde ihtilaf ettik. Nereye gideceğiz? Bir tek kapı kaldı. İkinci kalmadı. Kur'an'da ihtilaf ediyoruz. Kur'an'da ihtilafı nefy ederse gideceğimiz yer neresi? O da ihtilaflıysa, kimin dediği belirsizse, zansa, haberi vahidse ne yapacağız? Adres belli. Aklımıza gideceğiz. Peygamberi devreden çıkaracağız. Koca koca alimlere gideceğiz. Koca koca alimlerin zan ifade eden, haktan bir şey ifade etmeyen sözlerini alacağız ve bu doğrudur diye insanlara sunacağız. Buna kargalar bile güler. Bu çok abes değil mi? İşte meselenizin diyor hal çaresinin en güzel hali kitaba ve sünnete gitmektir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Peki Allah Azze ve Celle ne yapıyor burada kardeşlerim? Hı? Hı? Bize hal çaresini söylüyor değil mi? Bakın ihtilaflardan bir tanesini ele alalım. Kitap ve sünnete bağlı olduğunu bildiğimiz imamların ihtilafı bile o kadar korkunç boyutta olmuştur ki biri bir ayeti değişik, birisi daha değişik anlıyor. Ayeti kerimedeki ifadeyi muhtelif manalarda ele almışlardır. Ve bu günümüze kadar öyle bir gelmiştir ki hem de koca koca imam dediğimiz, ehli sünnet imamı dediğimiz insanların. Bakın Maide 6. ayetteki evla meslumun nisae yani kadınlara dokunmuşsanız ayetini ele alır. Maide 6. Nisa suresinin 23. ayetinde kalmıştık. Buraya kadar dikkat ederseniz hep evlenme, yetim hakkı, ana baba hakkı. Bundan sonraki ayetlerin seyri de biraz hep bu muhtevada gidecek. Vasiyet, haremlik, selamlık. Yani beşeri münasebetlerimizdeki duruş, oturuş, kalkış, kimin yanına girme, kimin yanında çıkma, kimin yanında rahat girip çıkma, Allah Subhanahu ve Teala bu hudutları ne yapıyor bize? Belirtiyor. Bakın 23. ayette de analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, karılarınızın anaları, gerdeğe girdiğiniz karılarınızdan evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer üvey kızlarınızın analarıyla gerdeğe girmemişseniz onlarla evlenmenizde bir vebal yoktur. Öz oğullarınızın karılarıyla evlenmeniz ve iki kız kardeşi birlikte nikahlamanız da haramdır. Geçmişte olanlar artık geçmiştir. Şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir.
Ellerinize geçen cariyeler müstesna, evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılınmıştır. Bunlar Allah'ın size farz kıldığı hükümlerdir. Geriye kalan kadınları ise zinadan kaçınıp iffetli yaşamanız şartıyla mallarınızla istediğiniz istemeniz size helal kılındı. Onlardan yararlandığınızın karşılığı olarak kararlaştırılmış olan mihirlerini verin. Kararlaştırdıktan sonra aralarınızda anlaştığınız hususta size bir sorumluluk yoktur. Allah alemdir, hakimdir. Burada kimin yanına girip kimin yanına giremeyeceğini ne yapıyor? Bildiriyor. Ama girmenin de neyi var? Çıkmanın da bir edebi, bir kaidesi var. Bir kadını düşünün. Babasının yanındaki gösterdiği yeriyle, vücudundan bir yerini, eşinin yanında gösterdiği nedir? Aynı değildir. Kız kardeşinin yanında durduğuyla yabancı birinin yanında durduğu da aynı değildir. Hepsi edebe, ahlaka, İslam'ın getirdiği fıtrata uygun olmalıdır. Yani bir kadın eşinin yanında çırılçıplak soyunabilir ama babasının yanında baş açık da oturabilir. Fakat bunun dışında bir yerini ne yapamaz? Açması da edeben, fıtratan aykırı olan şeydir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kızı Zeynep'ten ne yapıyor? Bir su istediğinde Zeynep'in şurası gözüküyorlar. Kızım gerdanına öptü. Halbuki Zeynep daha buluğa ermemiş bir kız çocuğu. Kendisi akabe denilen yerde gelene tebliğ ediyor. Zeynep çıkıp geliyor, su getiriyor. Buna rağmen kızım gerdanını örtüyor. Yani birilerinin yanına girme çıkma var. Beşeri münasebetlerimiz dolayısıyla bir kadın pazara, çarşıya, her yere ne yapabilir? Gidebilir doktora, gidebilir birçok yere gidebilir. Bunu engel olamazsın. Ama gidiş gelişlerde kimin yanında rahat hareket edecek, kimin yanında dışörtüsünü takınacak, bunu ne yapıyor Allah? Burada bildiriyor. Evet. Ve orada ayetin hemen akabinde, içinde iki kız kardeşin aynı anda ne yapılamaması? Evlenmesin haram olduğunu söylüyor. Ama şimdi tuttuk Ramazan'ı evlendirdik. Ramazan evlendi. Ramazan'ın bir de baldızı var. Baldızın alması nedir? Haram. Ne zamana kadar? O eşi ölene kadar. Eşi öldüğü zaman Ramazan'a artık baldızı nedir? Helaldir. Talip olduğunda onu da ne yapabilir? Alabilir. Caizlik öldükten sonra
başlıyor. Öldükten sonra başlıyor.
Tabii. Öldükten sonra başlıyor. Ama bu ayet indiğinde birçoğunun nikahı altında kız kardeşleriyle birlikte vardı. Yani iki, üç kız kardeş vardı. Çünkü Araplarda fazla evlilik vardı. Ayet indikten sonra çoğu gelmiştir, ne yapalım? Birini tutun, birini gönül rızasıyla salın. Ona da ne mihir vermişsiniz, onu da gönül hoşluğuyla verin, almayın diye birçok sahabe hanımını o anda boşanmıştır. Sizden hür, inanmış kadınlarla evlenmeye güç yetiştiremeyen kimse ellerindeki cariyelerinden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Birbirindensiniz, aynı soydansınız, onlarla zinadan kaçınmaları, iffetli yaşamış ve gizli post tutmamış olmaları halinde velilerin izniyle evlenin ve maruf şekilde mehirlerini verin. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa onlara, hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. İçinizden günaha girme korkusu olanlaradır. Sabretmeniz ve sizin için daha hayırlıdır. Allah gafurdur, rahimdir. Allah subhanahu ve teala burada evlenmeye teşvik ediyor. Ama evlenemedi. Elinizdeki inanmış cariye nedir İslam'da?
Savaşta ganimet olarak
alınır. Savaşta müşriklerin, kafirlerin kadınları, kızları nedir? Esir alınırsan senin cariyendir. Hür kadınlarla evlenemedin. Mümkün. Mihir veremedin veya fakirlik, fukara, inanmış, iman etmiş cariyeleri
eğer sahipleri izin veriyorsa ne yapın diyor? Nikahlayın, onları alabilirsiniz diyor.
Peki sahip izin verirken derken sana bunu bağışlarsa mı yoksa hala
kendine... Evlenebilir, ben izin veriyorum.
Kendi emri altında ama...
İzin verdikten sonra artık o kadın hürdür.
Hür mü?
Tabii. Çünkü izin veriyor. Yoksa cariye nedir?
Sahibi tarafından.
Sahibi tarafından cinsi münasebet edilir. İstediği işinde ne yapabilir? Kullanabilir. Mesela Ömer İbn-i Hattab İbn-i Ömer'e cariye veriyor. Eteğini kaldırmıyor diyor. Yani hediye ediyor ama neden? Baba kullanmışsa bir cariyeyi, evladı onu hediye ettiğinde ondan cinsi münasebet o cariyeyle dahi edemezsin. Yani bunun eteğini kaldırdım.
Hayadan mı kaynaklı?
Hayır, açıkça. Ben de eteğini kaldırdım diyor. Yani sen kaldırma diyor. Böyle. Burada cariyelerin hükmünü söylüyor. Onlar zina ederse, gizli dost tutmuşlarsa, çünkü Ahzab 59'a da baktığımızda onlar tanınıp da incinmemesi diye bir ifade var. Neden? Çünkü Medine'de, Mekke'deki gençler gece karanlıkta falan bir cariye falan bulduğunda ona ilişiyorlardı. Bu da gizli dost tutmalarına falan da neden oluyordu. Müşrik, kafir yani. Müslümanları ifsad etmek için elinden gelen her şeyi ne yapar? Yapar. Hele hele cariye olmuşsa, onuru kırılmışsa, onuru kırılsın diye yapılan bir şeydir bu. Ya iman edecek ya da onuru kırılıp gidecek böyle yani insanlıktan. Büyük bir terbiye şeyidir aslında. Böylelikle insanlara düşmanlık yani Müslümanlara düşmanlık yapma yoluna gidebilir. Gizli dost tutup insanları ifsad edebilir. İşte bunlara da diyor zina edenlerin hükmüne rejim edilir, öldürülür ama bunlara sadece dayak. Yani öldürme değil de dayak cezası vardır. Allah size bilmediklerinizi açıkça bildirmek, sizden öncekilerin yollarını size göstermek ve tevbelerinizi kabul etmek ister. Allah alimdir, hakimdir. Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar da sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi isterler. Allah tekliflerinizi sizden hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Allah-u Teala başka surelerde de size helal ve haram kıldığı şeyleri açıklamak ister. Ayrıca sizden öncekilerin yollarını, onların güzel yollarını, sevdiği ve hoşnut olduğu şeriatlarına uymanızı göstermek, günah ve haramlardan tövbelerinizi kabul etmek ister. Allah kanun koymada, kaderinde, işlerinde ve sözlerinde alimdir, hikmet sahibidir. Şehvetlerine uyan Yahudi Hristiyanlar ve zina edenlerden şeytana uyanlar da sizin büyük bir sapıklığa hakkı bırakıp da batıla düşmenizi isterler. Allah-u Teala koymuş olduğu emir ve nehirlerinde sizin için takdir ettiği şeylerde sizin yükünüzü hafifletmek istiyor diyor. İnsanın zayıf yaratılması nefsinde, azminde, hükmünde zayıflık olması sebebiyledir. İnsan ne kadar güçlü olursa olsun, burada en çok zikredilen kadın zina meselesidir. Ona gönderilen bir kadın onun ifsad edilmesine ne olmuştur? Yeterli olmuştur. Halen bakın yaşadığımız toplumda dahi devlet protokolü vardır. Bir devlet başkanı ülkeyi ziyaret etmişse bakire bir kadın bulunur, ağırlığınca ona para ödenir ve o gece onu yatağına gönderilir. Bakın devletler arası bir protokoldur bu. Adam Aleyhisselam Sidre-i Münteha'dan dönüşünde yanına uğradığında Musa Aleyhisselam Efendimiz'e size ne farz kılındı diye soruyor. Her gün ve her gecede bana 50 vakit namaz. Bunun üzerine Rabbine dön ve ondan hafifletme iste. Çünkü ümmetin buna güç yetiştiremez. Ben senden önce insanları bundan daha azıyla denedim de yerine getirmekten aciz kaldılar. Senin ümmetin ise kulak, göz ve kalpler yönüyle daha zayıftır. Efendimiz Rabbine dönmüş, o da 10 vakte indirmiş. Sonra Musa'ya dönmüş ve bu gidip gelmeler sonunda namaz kaça inmiş? 5 vakte inmiştir. Burada bildirilen demek ki Allah Subhanahu ve Teala'nın bizden sürekli tevbe etmemizi istemesi ve nasihat etmesi. Geçmiş ümmetlere uymamamızı, onların zinaya düşkün, Allah'ın helal ve haramına dikkat etmeyen insanlar olduğunu, bizim de onlara döndüğümüzde aynı vaziyete geleceğimizi ne yapıyor? Bildiriyor. Düşünün, Yahudilere, Hristiyanlara baktığımızda ilk ön plana çıkarttıkları ne? İçki ve kadının dişiliği. Bu da onları ne yapmış? Helak etmiş. Mehmet Akif'in dediği gibi işleri bizim dinimiz gibi, dinleri ise bizim işlerimize ne yapmış? Dönmüş vaziyete gelmiş. Allah onların şerlerinden bizleri esirgesin. Allah Azze ve Celle burada bizi ne yapıyor? Sakındırıyor. Bizim tevbemizi kabul etmek istiyor. Yani her halükarda günaha düştüğümüzde tevbeye davet ediyor. Ama Yahudiler ve Hristiyanlar bizi her zaman neye davet ediyormuş? Şehvete. Yani zinaya. Allah bizi burada ne yapıyor? Uyarıyor. İmtihan sonra. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç batıl yollarla yemeyin. Yani rüşvetle. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah sizin için rahim olandır. Kim zulüm ve düşmanlıkla bunu yaparsa yakında biz onu cehenneme sokacağız. Bu Allah'a kolaydır. Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız küçük günahlarınızı örter ve sizi şerefli bir mevkiye koyar. Allah Subhanahu ve Teala burada ne yapıyor kardeşlerim? Büyük günahlardan bizi ne yapıyor? Sakındırıyor. Günahın da büyüğünü, küçüğünü ne yapıyor? Ayırıyor. Küçüklerden, büyüklerden sakının ki küçükleri de ben ne yapayım? Örteyim diyor. Faizi, kumarı ve bunlara benzeyen çeşitli meşru olmayan kazanç şekilleriyle müminlerin birbirlerinin mallarını yemeyi de ne yapıyor? Yasaklıyor. Nasıl? Ticaret yaparsın, alırsın, verirsin. Bu ne yapıyor? Helal kılıyor. Bunu yapın ama sana şu kadar para verdim, bana verdiğinde şunu şunu isterim dersen buna ne diyor? Haram diyor. Tehditle rüşvet almayı haram. Bana şu işi verirsen senin şu işini hallederim. Veya gel kumar oynayalım tipinde haksız olan kazancı ne yapıyor? Yasak kılıyor. Bu şeytanın mundarıdır diyor. Bunlara yaklaşmayın diyor. Evet. Ve kim bunları terk ederse, yani helal olanı yapmaz da küfür olana giderse ne oluyor? Allah'ın cehenneme gireceğini, Allah'a düşmanlık yapacağını ve Allah'ın onu cehenneme koyarken hiçbir zorluk çekmeyeceğini söylüyor. Bakın Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alışverişte dahi iki kişi alışveriş yaptığında diyor ayrılana kadar daha malda muhayyerdirler. Yani almayı da bırakabilir. İki taraf satıcı da satmaktan vazgeçebilir. İkisi de nedir diyor? Muhayyerdir. Yani bu da ticaret hukukunda bir adamın canı şunu almak ister. Tam alacaktır. Aklına bir şey gelir. Parasının yetmeyeceğini veya bir şey alacağı gelir. Bırakır. Satıcı da vay sattım. Almasaydın diyemez. Onu ne yapacaktır? Geri malı alıp parasını iade edecektir. Eğer bunu yapmazsa bu da haksız bir kazanca ne oluyor? Giriyor. Çünkü din onu serbest bırakıyor. Bunun dışında o kadar çok mesele var ki bu alışverişle alakalı. İleride inşallah bu gelecek. Yani bir satıcının ayağına gitme, malı ancak ondan alma, pazara malını getirmeden satın almama gibi o kadar çok meseleler var ki ama biz bu meseleleri öyle bir dallandırmışız, budaklandırmışız ki komisyoncumuz var, tellalcımız var, pazarcımız var, her şeyimiz var ama gidip de malı birinci elden adam getirip pazara yıkmadıkça kendi malını alma yoluna ne yapmıyoruz? Gitmiyoruz. Bu da hayatın pahalanmasına, insanların rızık endişesine düşmesine ve haksızlık kazancında had safhada yarışmaya ne oluyor? Yol açıyor. Halbuki İslam'da bir adam patates mi ekti? Onu çıkaracak, ta şehre gelecek, pazara serecek, anca o zaman o adamdan o malı ne yapabilirsin? Satın alabilirsin. Yoksa gidip de tarlasında hepsini bana sat, ben gideyim falan yerde satayım diyemezsin. O adam o malın pazarda insanlara kaça satıldığını bilmedikçe o malı ne yapamaz? Satamaz. Gidip de işte bir taş atıp işte şu kadar ağacın meyvesini bana ver. Daha meyve toplanmadan, sandığa koymadan satışı da ne yapar? İslam yasaklar. Ama günümüzde bunların hepsi ne oluyor? Oluyor. Bir mal deposuna gelmeden başka birine satış yapmak nedir? Haramdır. Ama biz mal gelmeden satışları yapıyoruz. Nasıl? İşte şu kadar öde öde öde öde, teslimat şu. Araba satıyorlar mesela. Ödüyorsun, ödüyorsun, ödüyorsun. Araba yok. Senin paran gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Adam o paralarla bir şeyler yapıyor, yapıyor, yapıyor. Arabayı teslim et. Onun sonra yine öde öde. Hadi teslim aldıktan sonra ödeme ayrı. Anlaşma hoş. Ama teslim almadan ödemeler haksız kazanca giriyor. Bunun gibi birçok mesele İslam'da hep ne olmuş? Yani insanlar arasında zayıflıklarından, Allah'ı unutmalarından, emir ve nehilere kulak vermediklerinden tamamen ifsad olmuş gitmiş. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, siz diyor ne zaman öküzün kuyruğuna yapışır, ticarete dalarsanız ve bir malı peşin ucuza alıp veresiye pahalı sattığınız cihadı da bıraktığınız zaman Allah sizde izzet ve şeref bırakmaz ta ki tekrar dönüp Allah'ın cihadına yapışana kadar diyor. Buradaki demek ki cihadı engelleyen en büyük nedenlerden birisi de ticaretle, dağda koyunla veyahut da haksız kazançla uğraşıp mal biriktirme yoluna düşmemiz nedeniyle. En önemli çarpıcı söz burada, bir malı peşin çok ucuz alıp veresiye pahalı satmayı Allah Azze ve Celle'nin Resulü ne olarak nitelendiriyor? En büyük imanın son doruk noktasında cihat gibi bir eylemi gerçekleştirmeyi ne yapıyor? Engelliyor. Yani haksız kazanç hangi yolla olursa olsun insanın dünyevi ve ahireti hayatını ne yapıyor? Etkiliyor. Düşünün bir faiz yiyen insanın bütün itikadı ne yapar? Bozulur. Kumar oynayan insanın bütün yaşantısı bozulur. Faiz yiyen insanın bütün yaşantısı, yani rüşvet yiyen insanın bütün yaşantısı bozulur. Eminliği kalkar bu insanın. Halk arasında da, kendi arasında da. Yani haksız kazanç insanın direkt fıtratını bozduğu gibi imanına da taalluk ederek onun bütün yaşantısını, hayatını ne yapar? Alt üst eder. Ve Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? İşte bunlar haksızlık yapandır. Allah'a düşmandırlar. Ve Allah da onu cehennemine ne yapacak? Sokacak. Bu ona göre kolaydır. Faiz yiyen insanlara bakın, inan şeytan çarpıyor gibidir. Konuşmalarında hep seni şeytanla korkutur. İlk aklına getirdikleri ne var ya, bu alışveriş gibidir. Ne yani, ben paramı boşuna bekletip de değerini mi kaybettireceğim diyerek hep dünya gözüyle aç kalma ve rızık endişesiyle ne yaparlar? Ömürlerini geçindirirler. Ama inanın o parayı yeme fırsatı bile ne yapmaz? Olmaz. O hırsı ona devamlı faize yatırma, devamlı parayı yükseltme hırsı, inan fakir bir hayat yaşattırır. Bunun bile farkına ne yapmaz? Varamaz. Ve bankaya gittiğinizde falan bu sakalla onların sizin yanınızdayken hesap cüzdanlarını bile vermekten ne yaptığını görürsünüz? Sıkıldığını görürsünüz. Yani gavuru da böyledir, Müslüman tipi de böyledir. Ama yeri göğü yaratan Allah'tan ne yapmazlar? Sıkılmazlar. Seni gördüğünde
Bunlar sıkılırlar. Benim başıma çok geliyor. Elektrik su parası yatırmaya gittiğimde. Namaz takkalı falan adamlar. Geç hocam. Geç böyle falan. Yani yapma. Geç. Mesela 2-3 tanesi işlem yaptığında dikkat ettiğimde bana geç. İşini gör git hocam diyenlere. Bakıyorum. Avucunun içinde kağıt hazır. Ne kadar olmuş? O bu kadar. Ne kadar ne alacaksınız? Ne kadar üzerine ekleyeceksiniz? Pazarlık başlıyor. O diyor ki falan banka diyor adam. Hepsini kurt gibi öğrenmişler. Falan banka diyor bir ayla bu kadar faiz veriyor. O diyor ki şu kadar faiz veriyor. Düşün yani oradakilerle hesap pazarlığa girişiyorlar. İşine gelmezse bütün hesabını çekiyor. Götürüyor o bankaya faizi ne yapıyor? Yatırıyor. Ve senin yanında bunu konuşmaktan bile çekiniyor. Ama Allah Azze ve Celle bunları tek tek ne yapıyor? Zabt ediyor. Şimdi ayetin seyri burada birazcık değişiyor. Allah Subhanahu ve Teala kadına mülkiyet hakkı veriyor. Allah sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri özlemeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'ın fazlından ve lütfundan isteyin. Muhakkak Allah her şeyi bilendir. Bu ayetin nuzul sebebi şu kardeşlerim. Cihat biliyorsunuz erkeklere farz olan bir eylemdir. Kadınlara değil. Kadınlar gazaya çıkmaz. Çıkarlarsa dahi izin verilmediği halde su taşırlar, yaralılara yardım eder, yemeklerini yapar, çamaşırlarını yıkar, Müslümanlara yardım ederler. Ama Müslümanlara verilen ganimetlerden pay hisse ne yapamazlar? Alamazlar. İşte kadınlardan bir tanesi ayağa kalkarak ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, onlara diyor hayır veriyorsunuz, hayır alıp gidiyorlar. Yani bizim hakkımız yok mu, bizim payımız yok mu diyene işte bu ayet inerek kadına o hakkın olduğunu söylüyor. Hadiste kadınların bu haklarının neler olduğunu diyor. Bir kadın evlenir, kocasının eziyetine sabrederse, namusuna dikkat eder, helalından yer, helalından giydirirse, yatağına bir başkasını oturtmazsa, çocuklarını Allah yolunda yetiştirirse bu onun neyidir diyor? Cihadıdır, ganimetidir ve onun bu payıdır diyerek Allah Subhanahu ve Teala muhakkak onların da payı vardır. Sizin erkeklere verilen paylar gibi değil ama sizin şeyiniz de budur. Neticede bir erkeğe verilen otomatikman ne olur? Kadına da verilmiş olur ama illa kadın da bu toplumun bir ferdi ya, niye bana da bir ganimetten verilmiyor tipinde kafa tutmuştur. Ama onlara da verilen budur. Yani onların cihadı namusuna dikkat eden bir kadına ne gözden bakılır? Emin. Hele bir de özü sözü doğruysa, dinleniyorsa abla olur, ana olur, ilminden istifade edilir. Böyle bir pay varken niye gidip de dünya malına gözünüzü ne yapıyorsunuz? Dikiyorsunuz. Nasılsa eşlere, kocalara verilen nedir? O pay size de geliyor. Yani muhakkak birine varsa eşi de var bunun yani. Değil mi? Aynen kadınların dediği gibi soru soruyorlar. Yani cennette niye erkeklere huri var da bize bir şey yok? Kadınlara ne var orada? Onlara da biz varız. Değil mi? Tamam mı? Tamam gözümde uy kalkıyor ya. Ana babanın ve akrabanın geriye bıraktıklarından her birine varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere hisseler verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahit olandır. Ana babanın ve akrabanın geriye bıraktığı kavliyle kişinin, ana babasının ve akrabalarının bıraktığı miras kastediliyor. Yani ey insanlar, hepiniz için asaba kıldık. Bunlar ana baba ve akrabanıza bıraktığı mirasçılardır. Yeminlerinizin bağladığı kimselere hisselerini verin buyuruyor. Sağlam yeminlerle karşılıklı anlaşmışsanız, bir şey vaat etmişseniz bu verin diyor. Ama bu ayet İslam'ın başında vardı böyle bir şey. Daha sonra bu ne oldu? Neshedildi. Medine'ye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sonraki gelen ayetleri gördüğünüzde nesh olduğunu anlayacaksınız.
Misal, ben tuttum Ankara'ya hicret ettim. Allah Resulü de tuttu, Ramazan'dan beni kardeş kıldı. Sizler kardeşsiniz. Bir cemaat oluştururken ilk etapta, işte Ramazan'dan Muharrem kardeş, Ercan'dan Mehmet kardeş. Artık sizler herkesin arasında kardeştiniz. Allah Resulü kardeş kıldı. Onlar öldüğünde, Ercan öldüğünde Ercan'ın malı, yeminleştiğiniz için Mehmet senin malından ne oluyordu? Mirasçı olabiliyordu. Ramazan da Muharrem'in malından mirasçı olabiliyordu. Kardeş olmaları hasebiyle. Daha sonra ancak kardeşleriniz kendi kanınızdan gelenler. Onların dışındakiler size haram kılındı ayet indikten sonra en son bağlıyoruz. İleride göreceğiz. Bunun hükmü ne yaptı? Kalktı. Yani nesk oldu. Ve bir daha böyle bir şeyin tahsisi olmadı. Evet. Erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. Çayın altını yaktan. Çünkü Allah kimini kiminden üstün kılmıştır. Hem de erkekler mallarını infak etmektedirler. İyi kadınlar itaatli olan. Ve Allah'ın kendilerini korumasına karşılık kendilerini de gizliyi de koruyan. Serkeşlik etmelerinde endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin. Kendilerini yatakta yalnız bırakın. Yine uslanmazlarsa dövün. Size itaat ederlerse aleyh